Ayrım 16. Büyük Hesaplaşma. Jack Dubrul. Sayfa 149. Mercer arkadaşının sözlerinin yüreğinden geldiğini biliyordu. Henna bir kez daha yönetim tarafından duvara sıkıştırılmıştı. Alaska'da yaşanan krize tonlarca iş saati akıtılmış olmasına karşın kesinlikle bir sonuç elde edilememişti. Mercer biraz önce çok önemli bir ipucu sunmuştu. Ancak Henna'nın onu bu soruşturmaya dahil etmesine imkan yoktu. Mercer bunu anlıyor ve Henna'ya saygı duyuyordu ama kararından caymak niyetinde değildi. Rica etmeyi sürdürmektense taktik değiştirmeye karar verdi. ''Ya dün gece bana saldıranlar bir şey bulabildiniz mi?'' Mercer'ın sorusunu yanlış yorumlayan Henna bu sorunun onun kişisel araştırmasını başlatacağı anlamına geldiğini zannetmişti. ''Evindeki barda bıraktığın adamın ismi Burt Manning. 1990'da CIA'den ayrılmadan önce Hayalet adıyla tanınıyordu. Şanslı olduğunu bil. Belirleyebildiğimiz kadarıyla Manning'in Phoenix projesinde çalışmaya başlamasından bu yana onun karşısına dikilip de sağ kurtulan ilk kişi sensin. Herif Güneydoğu Asya'da 4 sene zirveye çıkmış. Üstelik bir de Sovyetler Birliği'ne karşı ön saflarda soğuk savaşçı olarak geçirdiği 20 sene daha var. Afrika, Güney ve Orta Amerika'da, Doğu ve Batı Avrupa'da, Rusya'da operasyonlar yönetmiş. Langley'deki dosyası heyecanlı bir casus gerilim romanı gibi okunuyor. Teşkilattan emekli olduktan sonra burada Washington'da özel bir güvenlik şirketi kurmuş ve üst yönetim kademesinde yer alan kişilerin kaçırılma ya da öldürülme ihtimalleri olduğunu düşünen şirketlerle anlaşmalar yapmış. Senin evindeki diğer adamsa Manning'in CIA'den eski bir meslektaşı. Saldırı sırasında kendisine destek olması için Manning tarafından tutulduğunu öğrendik. Manning'in ofisine baskın düzenledik. Ancak kapıyı kırdığımızda çalmaya başlayan alarm bilgisayarı çökertti ve her şeyi sildi. Bizim teşkilat bünyesinde çalışan birkaç bilgisayar korsanı kalıntılardan dosyaları yeniden oluşturmayı deniyorlar ama iyimser değiller. Muhtemelen Manning'in kimin adına çalıştığını öğrenemeyeceğiz. Mercer lanet olsun dedi. Buna bilebilseydik bize çok zaman kazandırırdı. Öncelikle adamın kim olduğunu bulduğumuz için şükretmen lazım. Henna bir an saatine baktı. Gitmek zorundayım. Anchorage'daki ofisle bağlantı kurup bu yeni ipucu üzerinde çalışmalarını sağlamalıyım. Senin herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Ben eve gidip bavulumu toplayacağım ve kırılan tepe penceremi onarması için birini bulacağım. Sonra da tatile çıkacağım. Belki balık avlamak için Belize'ye giderim. Şu anda evinde bir müteahhit var. Faturası ofisime gönderilecek. En azından bu kadarını yapabiliriz. Tatile çıkmadan önce nöbet bekleyen ajanları uyarmak için telefon et. İyi vakit geçir. Biz de bu olayı bir iki haftaya kadar açıklığa kavuştururuz. O zamana kadar eve dönme. Willard'daki odasına dönen Mercer eşi geçer geçmez ceketini çıkartmış, anahtarını meşe büfenin üzerine atana kadar da kravatının düğümünü çözmüştü. Şık döşenmiş odanın bir köşesinde duran büyük masanın üzerinde şatafatlı, sarkaçlı bir saat vardı. Saat 10:30'tu. Mercer yüksek sesle ''Baş versene'' diyerek oda servisini aradı. ''İki tane misket limonlu vodka, bir şişe de Jack Daniels istiyorum lütfen.'' Mini bardaki zencefilli gazozlar da bitmek üzere birkaç kutu daha gönderin. Mercer bağlantıyı kesip otel dışındaki bir hattın numarasını tuşladı. Birkaç saniye sonra Harry White merhabadan ziyade küfür edermiş gibi gıcırtılı bir sesle "Alo" dedi. Dün gece eğlendin mi? Mercer, seni tanımak beni sigara ve alkolden daha çabuk öldürecek. Mercer, onlardan önce kadınları öldürecek seni zampara diye takıldı. Bacağın nasıl? Ortopedistim bana yeni bir protez ayarlayana kadar 2 hafta boyunca o lanet olası tahta bacağın üzerinde dolaşmak zorundayım. Nankör piç! Nankör mü dedin? Nasıl nankörlük olabilir ki? Sana olan minnettarlığımı göstermek için birkaç gün yeni mekanımda kalmana izin vereceğim. Harry kuşkuyla neredesin diye sordu. Willard Hotel. 1 saate kadar orada olurum. Ben burada olmayacağım ama anahtarı bir zarfa koyup kapıcıya bırakırım. Oda numarası anahtarın üzerinde yazıyor. Komodinin üzerinde bir şişe JD bulacaksın. Daha fazlasını istersen sıfırı tuşla. Kablolu televizyon yayını var ve her şeyin parasını FBI ödüyor. Sen nereye gidiyorsun?
Tekrar Alaska'ya.
Roger'ın kim olduğunu keşfettin değil mi?
Evet, bela.
Alyeska Deniz Terminali, Valdez, Alaska. Ahmak ıslatan şafağın sökmesinden önceki alacakaranlıkta yerini sulu kara bırakmıştı. Dokunduğu her şeyi ıslatan köprü kanadında dururken uyuşmuş parmaklarıyla elindeki telsizi sıkıca kavramış olan Lyle Hauser'ın ceketinin içine geçen insafsız bir havaydı. Terminalin kuvvetli ışıldaklarının göz kamaştırıcı ışıklarında 20 deniz bili hızla çığlıklar atarak esen rüzgarın karıştırdığı gökyüzü öfkeyle dönen bir kütleye dönüşmüştü. Prince William boğazının suları gökyüzünün çirkin ruh haline aynen yansıtıyor, köpüklü dalgalar cüruf grisi suları bir hançer gibi yarıyorlardı. Görüş öylesine kötüleşmişti ki, Hauser körfezin hemen karşısında bulunan Valdez'in ışıklarını göremiyordu. Hauser gemisine bir başka berbat günün başlangıcı diye mırıldandı. Telsizini ağzına götürüp durum diye bağırdı.
Her yer sakin kaptan, makineler dakikada 69 devirde çalışıyor.
Muazzam boyutlarından ötürü Hyundai makine bu denli düşük devirde çalışırken bile 36 bin mil beygir gücünün üzerinde bir güç üretebiliyordu. Bir petrol tankerini 16 deniz mili nominal seyir hızında hareket ettirmeye yeterli bir güçtü.
Bütün hidrolik basınçlar tamam ve durağın.
Dümen tertibatının görsel incelemesi.
Baş mühendis normal göründüğünü söylüyor.
Limana girmeden 12 saat önce dümen tertibatıyla makinenin baş mühendis tarafından kontrol edilmesi zaten bir denizcilik yasasıyken, Hauser yeni gemisiyle ilgili kafasını kurcalayan herhangi bir şey olmaması için ikinci kez denetlenmesini istemişti. 1979 yılında Amoco Cadiz adlı 220 bin tonluk süper tanker ağır dümenindeki hidrolik basıncın kaybolması nedeniyle Fransa kıyılarına çarparak neredeyse bütün yükünü Manş denizine dökmüştü. Hauser o günden beri yüklemenin tamamlanmasından sonra demir almadan evvel donanımının baş mühendis tarafından bizzat kontrol edilmesini istemeye başlamıştı. Görsel inceleme birleşme noktalarında bir iç hata ya da lastik salma sıralardan birinde herhangi bir yırtık olup olmadığını ortaya çıkarabilirdi de çıkarmayabilirdi de. Ama yine de hiç yoktan iyiydi. Bu da Hauser'ın batıl inançlarından biriydi.
İkinci kaptan.
Joanne Rixtel sizden buradayım efendim diye ciyakladı.
Hauser geminin tam ortasında yer alan ve durduğu noktadan neredeyse 200 metre uzaklıkta olan manifold sisteminin ikiz kulelerine dikkatle baktı. Rıhtımın yapay gün ışıklarının altında ve bu kadar uzak bir mesafeden Rix yalnızca sarı renkli muşamba yağmurluğu sayesinde görülebilen minnacık bir şekil olarak gözüküyordu.
Borina halatların çekilmesi için emir verin. Gemiye yavaşça yol verin lütfen.
Hauser naylon ve kenevir karışımı ağır halatın iskele babasından çıkarılmasını ve mekanik bir ırgat tarafından gemiye çekilmesini izledi. Gemiyi karaya bağlayan son ip de çözüldüğünde Petromax Arctica, Güney Kaliforniya'ya yapacağı yolculuğa çıkmak için özgürdü artık. Alt güvertede uskur şaftı çalışıp geminin müthiş durağanlığıyla mücadele etmeye başladığında 9 silindirlik dizel motorlar suyun basıncını hissetti. Newton yasasına göre sabit bir kütle ancak başka bir güç tarafından hareket ettirilmedikçe durağan kalma eğilimindedir. Bu özel geminin net ağırlığının 225 bin ton olması nedeniyle onu harekete geçirmek için gereken güç de aynı oranda büyük olmak zorundaydı. Düz olan kıçının altında yer alan bir ticari jetin kanadı büyüklüğündeki burmalı bir heykeli andıran ferro bronz pervanesi suda girdaplar oluşturmaya, suyu döndürerek gemiyi ağır ağır hareket ettirmeye başladı. Geminin arkasında yer almasına karşın bir gemi pervanesi aynen bir uçağınki gibi çalışarak pervane kollarının önünde alçak basınç, arkalarında da yüksek basınç meydana getirir. Suyu itmez, çekerler. Her birinin çapları bir metrenin üzerinde olan pistonlar, Petromax Arctica boyutlarında bir gemiyi bile titretecek güce sahiplerdi. Hauser'ın botlarının altında hissettiği hafif zangırtı rahatlatıcı bir duyguydu.
Hazır tekrar konuşmadan önce telsizinin frekansını ayarladı.
Alyeska Kontrol, burası Petro.
Çabucak kendisini düzeltti. Burası Southern Cross. Saat sabah 2.43'te demir aldık. El Segundo'ya seyir halindeyiz.
Lanet olası isim değişikliği.
Anlaşıldı, Southern Cross size eşlik etme görevini yerine getirmek üzere bir RMG hazırda bekliyor.
Terminale eklenen en yeni güvenlik özelliklerinin olan RMG'ler, yani refakat müdahale gemileri, Exxon Valdez faciasının ardından yaşanan pek çok değişiklikten biriydi. Alyeska'da yükleme yapan her tanker Alaska Körfezi'ne ulaşana kadar alanında uzmanlaşmış bir gemi tarafından izleniyordu. Herhangi bir petrol sızıntısına anında müdahale etmek üzere tasarlanmış olan RMG'ler, BUM adı verilen ve hemen hemen 1,5 kilometre uzunluğunda bir bent gibi su üzerindeki petrol tabakasının etrafına yerleştirilerek petrolü emme özelliğine sahip bir malzemeyle donatılmışlardı. Ayrıca ufak çaplı sızıntılar için gemilerde suya atılabilecek keçelerle boğazın yüzeyindeki petrolü gidermek amacıyla kullanılan basınçlı su fışkırtma araçları da yer alıyordu. RMG'lerde görev yapan mürettebatın tamamı petrol sızıntılarının temizlenmesinde uzman olan son derece iyi eğitimli kişilerdi. Aslında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda bir fiyort olan Valdez Körfezi boyunca Petromax Arktika'yı izleyen 55 metre boyundaki refakat gemisi Alyeska filosuna en son katılan araçtı. Arktika yolculuğuna başlamıştı. Komuta kademesindekilerin arasında tam yüklü süper tankere bu tehlikeli sularda kumanda etme ehliyetine sahip tek kişi Kaptan Hauser olduğu için Kaptan Prince William boğazından çıkana kadar köprüde kalmak mecburiyetindeydi. Hauser iskele tarafındaki kanattan köprüye geçti ve kaptan koltuğuna yerleşti, kahvesi hazırdı. Komutayı devraldığında verdiği ilk emir, gece gündüz her an taze kahvenin hazır edilmesi ve her bir demliğin 30 dakikadan daha fazla beklememiş olması olmuştu. Kaptan her gün en az 25 fincan kahve içerdi. Kendisini nikotin bağımlılığından kurtarabilmişti. Ancak kafeine duyduğu gereksinim asla etkilenmemişti. Yolculukları başından iyi başlamamıştı. Gemi hiç sorun çıkarmadan yol alıyordu. Lakin Hauser mürettebatıyla, özellikle de Joanne Riggs'le zor anlar yaşıyordu. Kendisinden önceki kaptanın yaralanmasıyla ilgili olarak kadınla kısa bir görüşme yapmış ve aldığı yanıtlar Hauser'ı tatmin etmemişti. İkinci kaptan son derece kaçamak cevaplar vermişti. Diğer subaylar ve baş mühendis işlerinin ehli gibi görünüyorlardı. Ama Kaptan Albright kolunu kaybettiğinde gemide olmamaları nedeniyle Riggs'in anlattıklarına katkıda bulunamamışlardı. Saatler herhangi bir sorun yaşanmadan aktı. Devasa tanker büyük bir güçle suları yarmaktansa kenara çekilmeye zorlayarak güneye doğru yol alıyordu. Bu kadar büyük bir gemide boğazın çalkantılı suları hissedilmiyordu bile. Karina'nın etrafında anaforlar yapıyorlar fakat hafifçe bile olsa sallayamıyorlardı gemiyi.
RMG'den Southern Cross'a.
Hauser'ın alçak sesle rota düzeltmelerinin dışında son 2 saattir köprüde duyulan ilk sesti bu telsiz çağrısı.
Burası Cross, devam edin. Biz göremiyoruz, ancak Lauren boğaz girişinde olduğumuzu söylüyor.
Dipnot. Long Range Navigation, radyo sinyalleriyle gemi ya da uçağın yerini saptayan uzun menzilli navigasyon sistemi Loren.
Tek başınasınız.
Telsizden duyulan ses yorgundu. Valdez'de tankerin güvertesinde 10 santim kalınlığında kar yığılmasına yol açan fırtına dinmemişti. Köprünün zırhlı ön camına sürekli olarak beyaz bir perde çekiliyor, kar bir süre tek bir yönden hızla yağıyor, sonra bir an durmadan yön değiştirerek başka bir yönden yağmaya devam ediyordu. Denizle gökyüzünün arasında ufku seçebilmek imkansızdı. İkisi de karanlık ve öfkeliydiler. Tankerin baş fenerleri köprünün sıcacık rahatlığından haydi uzakta sönük bir takım yıldız gibi görünüyordu.
Hauser resmiyetle anlaşıldı. Burası Prince William boğazından çıkarken refakat edildiğini doğrulayan Southern Cross, diye yanıt verdi.
Gemi artık tek başınaydı. Kaptan her şeyin düzgün biçimde işlediğinden emin olabilmek için köprüden ayrılmadan evvel 10 dakika daha bekledi. Hava koşullarıyla yıpranmış ellerini arkasında kenetleyerek muazzam bölmede ağır adımlarla dolaşıp geminin durumunu gösteren düzinelerce kadran ve göstergeyi okudu.
Tahmin ettiği gibi gemi kusursuz bir düzenle çalışıyordu. Kısa turunu bitirdiğinde köprünün çıkışındaki büyük harita masasının yanında durdu.
Ser dümen!
Hauser terminalden ayrılmadan önce alelacele tanıştırıldı. Adamın adını hatırlayamamıştı.
İkinci kaptan Rix nöbetine 8 dakika gecikti. Geldiğinde bunu seyir defterime kaydedeceğimi söyle ona. 10 dakika içinde gelmezse beni kameramdan ara. Fena halde tuvalete gitmesi gerektiği için Hauser Rix'in nöbeti kendisinden devralmasını bekleyebilecek durumda değildi.
Modern bir süper tanker 30 kişiden oluşan çekirdek mürettebatla yönetildiği için gemide herkese yeterli miktarda geniş alan vardı. Çoğu özel kameralarda kalıyorlar ya da en fazla bir mürettebatla aynı kamerayı paylaşıyorlardı. Özellikle kaptan her türlü lükse sahipti. Kaptana özel suit köprünün bir kat altındaydı ve içinde dinlenme odası adı verilen büyük bir ön ofisle büyükçe bir daire boyutlarında bir uyku kabini bulunuyordu. Canlı mavi renkteki halı kalın ve yumuşaktı. Kabindeki ahşap işleri en iyi kaliteydi ve diğer subayların kameralarında görülen o ucuz ticari kaplamalarla alakası yoktu. Hauser'ın çalışma masasının üstünde çoktan acilen ilgilenmesi gereken evrak işi yığılmıştı. Tuzlu su ve ağır dümen yerine idari işlerle ilgili ayrıntıların kaptanın görevlerinden birine dönüşmüş olmasını itiraf etmekten hiç ama hiç hoşlanmıyordu. Günümüzde işin doğası böyleydi artık. Kaptanlar bir zamanlar romantik kumaştan biçilirler, efsane ve bilgiyle donanırlardı. Şimdi ise karma karışık evraklarının bürokrasisi altında kalmış, nitelik sahibi birer yöneticiden başka bir şey değillerdi. Ayaklarını sallayarak botlarını ardından da bükülmüş yünden yapılmış siyah üniforma ceketini çıkardı. Üniformasına uygun kravatını saatler önce cebine tıkmış ve gemi Long Beach'te görünene kadar çıkarmayacağına ant içmişti. Gemideki disiplinin katı kıyafet kurallarıyla sağlanacağına inanan biri kesinlikle olmamıştı Hauser. Mürettebatın kendilerini rahat hissetmelerine izin verilmeliydi ve emrindeki mürettebat Hauser'ın yönetim tarzıyla her zaman daha iyi çalışmışlardı. Dahili iletişim ahenkli bir sesle çaldığında Hauser banyodaki işini bitirmek üzereydi.
Evet, ne oldu?
Rahatsız ettiğim için özür dilerim kaptan. Arayan ser dümendi. İkinci kaptan Rix henüz gelmedi. Kamerasına çağrı yaptım ama yanıt alamadım.
Hauser sinirli bir sesle geliyorum diye homurdandı.
Rix'in davranışları artık kabalığın ötesine geçmişti. Kadın görevini ciddi anlamda ihmal ediyordu. Ayakkabılarını ayağına geçirdi ve üniforma ceketini giymemeye karar verdi. Kamerasının kapısını hiddetle açtığında Rix'e tosladı ve tam o sırada kapıyı vurmak üzere olan kadını yere devirdi. Hauser şaşkınlığından kurtularak dudaklarında bir özürle kadına elini uzatmak için eğildi. Çarpışma esnasında kadının elinden fırlayıp halı kaplı zemine düşen tabancayı da o anda gördü. Silahı Rix de görmüştü. Kadın kolunu uzatarak tabancayı kapmak için mücadele ederken parmakları kızgınlıkla açılıp kapanıyordu.
Hauser kadının gözlerinde ölümcül bir öfke olduğunu gördü ve bilinçsiz bir hareketle bileğine basarak ikinci kaptanın elini yere yapıştırdı.
Rix şaşkınlıkla karışık acı dolu bir çığlık attı ve kendisini kurtarmak için debelenmeye, kıvranmaya başladı.
Hauser neler olduğunu soracakken üst güvertede köprüye yakın bir yerde açılan yaylım ateşinin sesi duyuldu. Hauser koridora baktı. Silahlı bir gölgenin acil durum çıkışından fırlayıp koridora daldığını ve baş mühendisin kamerasına düştüğünü gördü.
Hauser'ın tepki vermesi için sadece saniyeleri vardı ve beyni hızla çalışırken içgüdüleri onu kaçmaya zorluyordu. Rix'in silahını kapmak için saniyelerini harcamayı göze alamadı, kaçtı Hauser. Acil durum kapılarından birine yüklenip kendisini yıldırım hızıyla merdivenlere atarak yukarı çıkarken göğsü hızla inip kalkıyordu. En üst sahanlıkta durarak kısa koridorda köprüye açılan kapıya kulağını dayayıp dinledi. Tüm yaşamı boyunca tehlikelere karşı eğitilmiş ve tehlikelerle yoğrulmuş biri olmasına rağmen gemisinde silahlı bir çatışma onun deneyimlerinin ötesinde kalacaktı. Yine de Hauser'ın aklına ilk gelen düşünce bu durumla ilgili olmamıştı. Onun yerine karısını, beyaz saçlı, buruşmuş ama hala tanıdığı en güzel kadın olan karısını düşündü. Hauser kendisini Alaska'ya götürecek uçağa binerken karısının yüzündeki ağırbaşlı ifade gözünün önünden gitmiyor ve neredeyse onaylamayan bakışları Hauser'ı harekete geçmeye zorluyordu. Bu geminin komutasını almaması için karısı onu uyarmıştı ve Hauser şimdi onunla aynı görüşü paylaşıyordu. Her şeye rağmen geminin güvenliğinden sorumlu olan kendisi ve mürettebatıydı. Otomatik silahlı ateş açılması tek bir anlama gelebilirdi. Teröristler gemiyi ele geçiriyorlardı. Rix de onlara yardım ediyordu. Kadına çarpmasından bu yana aradan 30 saniye geçmişti ve Hauser'ın kafasında bir plan oluşmaya başlamıştı bile. Köprüye gidip imdat çağrısı yapmalıydı. Mürettebattan kaç kişi daha onlarla işbirliği yapıyordu? Hauser tahmin bile yürütemiyordu. Hauser'ın arkasında saklandığı kapı köprüyü süper tankerin ana asansörüne bağlayan koridorun ortasındaydı. Kendisini bu işe adadığı takdirde köprüye ulaşana kadar korumasız olacak, koridor poligona dönecekti. Asla sahip olduğunun farkında olmadığı cesaretini toplayıp derin bir soluk aldı ve kapıyı iterek daha önce hiç koşmadığı bir hızla koştu. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 158.